Ayrım 21.
Önce hoparlörler aracılığıyla herkesin dikkati buz sarayında bulunan, hepsi birer yeni buluş niteliğindeki ayrıntılara çekiliyor. Pencerelerde cam yerine en güzel cam kadar saydam, son derece ince buz tabakaları kullanılmış. Alanı buzdan yapılma yüzlerce avize aydınlatmakta. Şaşırtıcı olan bir başka noktada eşyaların, divanların, taburelerin ve içinde en kolay kırılabilecek servislerin, bardakların ve çay takımlarının bulunduğu büfelerin, kısacası her şeyin buzdan yapılmış ve Ogerten porselenleri gibi canlı renklerle boyanmış olması. Şöminede buzdan yapılma odunlar var. Üstlerine nafta sürülmüş olduğundan yanıyormuş gibi gözüküyor. Büyük karyolanın üzerinde ise dantel gibi perdeler bulunmakta. Babama benim koca ayım diyen Çariçe babamı şımartıyor, bu sarayda yaşamanın bir zevk olduğunu ama yatmak için de biraz soğuk olduğunu söylüyor. Babam bana doğru eğiliyor ve en arsız ses tonuyla konuşuyor. Bugün o sevgili Bay Bardos'unla birlikte bu yatağı paylaştığında soğuktan donmayacağından eminim. Bay Bardos aranızdaki aşk ateşinin sönmemesi için elinden geleni yapsın. Babamın önünde diz çöküyorum. Kendi yaşamım için değil, hemen hemen tanımadığım, beni de neredeyse hiç tanımayan, donmak üzere olması nedeniyle aklını neredeyse yitirmiş ve bana anlamsız bakışlarla bakan genç Bardos'u esirgemesi için yalvarıyorum. Halk için düzenlenen bu eğlencede neden Bardos'un da kurban edilmesi gerektiğini anlamıyorum. Babam Çariçe'ye benim suç ortağımın da soyunması ve ikimiz de buzdan birer heykele dönüşene değin Tuna'nın ve Neva'nın sularıyla ıslatılmamız gerektiğini söylüyor. Melanie yapmacık bir ses tonuyla ama bu korkunç bir şey diye karşılık veriyor. Sevgili koca ayım, herhalde bu zavallıları daha önce öldürteceksin. Hayır benim küçük dişi ayım diye yanıtlıyor babam. Öldürtürsem o zaman güzelliğin yasaları gereği her ikisinde de bulunması gereken doğal hareketler gerçekleşemez. Onları canlı canlı ıslattıracağım. Yalnızca ölüm karşısındaki korkuları bile bana nasıl neşe verecek bir bilsen. Çok acımasızsın diyor Melanie. Ama babam ona coşkuların en büyüğünü yaşatacağına söz veriyor. Babam vahşetle şehvetin birbirine ne denli yakın olduğunu biliyor. İnsan kürklere sarıldı mı böyle bir sahneyi kolaylıkla ve iyi izleyebilir diye garanti veriyor ve günün birinde Melanie'nin acımasızlıkta da bütün kadınlara geçeceğini ümit ediyor. Ayak takımından olanlarla Viyana Sosyetesi'nden gelenler sevinçle bağırıyorlar. Böylesine her zaman rastlanmaz. 50 derece soğukta ve çıplak, sarayın önünde duruyoruz. Bize emredilen konumları almak zorundayız. İzleyiciler arasında içini çekenler var ama buz gibi soğuk su dereler gibi üstümüze akıtılmaya başlandığı zaman herkes suçsuz olan Bardos'un da benim suç ortağım olduğunu düşünüyor. İnlediğimi ve bir lanet savurduğumu duyuyorum. Son algıladığım şey babamın zafer kazanmışçasına gülümseyişi. Son duyduğum ses ise yine onun memnun iç çekişi. Artık Bardos'un yaşamını esirgemesi için yalvaramam. Buz kesiliyorum. Annemle kız kardeşim bana uluslararası bir parlamenter göndermişler. Bu olaydan sonra babamla ilişkilerimi sürdürüp sürdüremeyeceğimi bilmek istiyorlar. Gelen aracıya artık asla olamaz böyle bir şey diyorum. Herhalde benim eski bir arkadaşım olan adam bu yanıtım üzerine şaşırıyor ve yazık olduğunu söylüyor. Benim tutumumu çok sert buluyor. Daha sonra konuşmaksızın ve ne yapacaklarını şaşırmış, öylece duran annemle kız kardeşimden ayrılıp konuyu babamla bir de kendim konuşmak üzere yan odaya geçiyorum. Katı düşünmeme, katı yargılara varmama ve tüm bedenimin kas katı kesilmiş olmasına karşın görevimi yapmam gerektiği düşüncesini kafamdan atamıyorum. Dişlerim kenetlenmiş ve bedenim hareketsiz, yine onunla yatacağım. Ama bunu yalnızca başkaları için ve sorunun uluslararası bir nitelik almasını engellemek amacıyla yaptığımı bilmeli. Babam çok bitik, kendini hasta hissettiğini, artık bütün bunlarla başa çıkamadığını ima ediyor ve ben istediğim konuşmayı yine gerçekleştiremiyorum. Babam Melanie ve benim hakkımda düşünmek zorunda kalmasın diye aslında olmayan bir hastalığı varmış gibi gösteriyor. Ansızın neden düşünebilecek her türlü bahaneyi ileri sürdüğünü anlıyorum. Şu anda kız kardeşimle yaşıyor. Artık Eleanor için hiçbir şey yapamam. Kız kardeşim buna bir pusula yolluyor. Benim için dua et, benim için dilekte bulun. Yatağın üstünde oturuyorum. Benim için hava hem çok sıcak hem de çok soğuk. Uyumadan önce yere bırakmış olduğum bir kitabı alıyorum. Yeryüzüyle konuşma. Kitabı hangi bölümde bırakmış olduğumu unutmuşum. İçindekiler bölümünde ve ekte öyle plansızca arıyorum. Terimlere ve yabancı sözcüklere ilişkin açıklamalar. Yer altından kaynaklanan güçler ve olaylar, iç dinamizm. Malina kitabı elimden alıp bir yere bırakıyor. Malina, kız kardeşin neden geçiyor? Kimdir senin kız kardeşin? Ben, Eleanor'u mu soruyorsun? Bilmiyorum, benim Eleanor adında bir kız kardeşim yok. Ama hepimizin bir kız kardeşi var, öyle değil mi? Özür dilerim, nasıl söyleyebildim böyle bir şey? Fakat sen benim gerçek kız kardeşim ilişkin olarak bilgi istiyorsun. Çocukluğumuzda doğal olarak hep beraberdik. Sonra biraz da Viyana'da birlikte kaldık. Pazar sabahları müzik derneğinin konserlerine giderdik. Kimi zaman aynı erkeklerle sözleşirdik. Kız kardeşim okumayı da bilirdi. Bir defasında aslında kendisine hiç uymayan, hüzün dolu 3 sayfa yazmıştı. Gerçekte ikimize de uymayan pek çok şey vardı ve ben bu yazılanları ciddiye almadım. Bir şeyler kaçırmış oldum. Kız kardeşim sonra ne yaptı acaba? Umarım hemen evlenmiştir. Malina, kız kardeşinden böyle söz etmemelisin. Onu saklamak seni yoruyor yalnızca. Peki Eleanor? Ben, ciddiye almam gerekirdi ama o sıralarda çok gençtim. Malina, peki Eleanor? Ben, o kız kardeşimden çok büyük, bir başka zamanda, bir başka yüzyılda yaşamış olmalı. Resimlerini gördüm ama anımsamıyorum, anımsamıyorum. Okurdu da bir defasında düşümde bana okuduğunu, sanki bir hayaletin sesiyle okuduğunu görmüştüm. Vivere ardendo e non sentire il male. Nerede yazıldır bu? Malina, sonra ne oldu ona? Ben, uzaklarda öldü. Babam kız kardeşimi tutsak etmiş, onunla ilgili hiçbir şeyi anlamama olanak tanımıyor. Benden ona verilmek üzere bir yüzük istedi. Kız kardeşimin takması gerekiyormuş. Parmağımdaki yüzüğü çıkarıp aldı. Bu yeterlidir herhalde, bu yeter. İkinizin de birbirinizden farkınız yok. İkiniz de göreceksiniz başınıza nelerin geleceğini. Babam Melanie'yi başından attı, bazen ona yol verdiğini, onun içine okuduğunu, açgözlülüğünü ve yükselme tutkusuyla babam sayesinde parlamak istediğini anladığını söylüyor. Ama babamın bana Melanie'nin açgözlülüğünü anlatmak için söylediği tiratlar biraz tuhaf. Tiratlarda kar sözcüğü geçiyor. Melanie babamla birlikte benim karlarımdan, ayrıca Alplerdeki ortak karlarımızdan geçmek istiyormuş. Babama mektuplarımı alıp almadığını soruyorum ama anlaşılıyor ki mektuplarım kara saplanıp kalmış. Babamdan bir kez daha sonuna değin gereksineceğim birkaç parça şeyi, o Gerten porselininden yapılma 2 kahve fincanını istiyorum. Çünkü bir kez daha kahve içmeliyim, yoksa görevimi yerine getiremem. Zira kahve fincanlarım alınmış, benim için en acısı da bu. Kız kardeşime en azından bunları geri vermesini söylemek zorundayız. Babam korkuya kapılmayayım diye, bu dilekte bulunmayayım diye küçük bir çığ itip harekete geçirmiş, fincanlar çığın altında. İstediği yalnızca beni aldatmaktı. İkinci bir çığ da yuvarlıyor, karı ağır ağır anlıyorum. Çünkü istediği benim karla örtülmem, beni kimselerin bulamaması. Kurtulabileceğim, tutunabileceğim ağaçlara doğru koşarken bir yandan da korkakçasına bağırmaya başlıyorum. Artık hiçbir şey istemediğimi, her şeyi unutmasını, gerçekten hiçbir şey istemediğimi söylüyorum. Çığ tehlikesi var, kara batmamak için karda yüzmek gerek. Kollarla kürek çekmek, karla birlikte sürüklenmek gerek. Ama babam bir kar yığınına basarak 3. bir çığ da yuvarlıyor. Çığ tüm ormanlarımızı, en eski ve en güçlü ağaçları yerle bir edip geçiyor. Şimdi o korkunç gücünü olduğu gibi sergiliyor, artık görevimi yerine getiremem. Savaşın son bulmasına razı oluyorum. Babam arama ekibine kendilerine bira ısmarlayacağını, artık evlerine dönebileceklerini, gelecek ilkbahardan önce yapacakları bir iş olmadığını söylüyor. Ben babamın yuvarladığı çığın altında kaldım. Evimizin arkasında bulunan üstü hafif kar tutmuş sırtta yaşamımda ilk kez kayak kayıyorum. Kendime çizdiğim yolda karsız yerlerden geçmemeye ve aşağıya kayarken kara yazılmış bir cümlenin üstünde durmaya dikkat etmem gerekiyor. Cümle daha önceki bir zamandan kalmış olabilir. Bir çocuğun elinden çıkma acemi bir yazıyla gençliğimden kalan karların üstüne boydan boya yazılmış. Bir sezgi doğuyor içimde. Bu cümle benim kahverengi okul defterimden alınma olabilir. O defterin ilk sayfasına yılbaşı gecesi şunları yazmıştım. Yaşayacak bir niçin bulunan, hemen hemen tüm nasıllara dayanabilir. Ama tümcede babamla ilgili hala güçlükler yaşadığım ve bu mutsuzluktan kurtulmayı şimdilik düşünemeyeceğim de yazılı. Yaşlıca bir kadın, bir falcı kadın bana ve bir kenarda duran benim katılmadığım bir gruba kayak kaymayı öğretiyor. Sırtın son bulduğu yerde herkesin durmasına dikkat ediyor. Yorgun ve bitkin durduğum noktada bir mektup var. 26 Ocak tarihli ve bir çocukla ilgili mektup çok karışık bir biçimde katlanmış, birkaç kez de kapatılmış. Daha bir süre açılması yasak. Mektubun üstünü buz kaplamış çünkü içinde bir kehanet var. Büyük ormanın içinde yola koyuluyorum, sonra ayaklarımdaki kayakları çıkarıyorum ve kayak sopalarını da onların yanına bırakıyorum, yoluma yürüyerek devam ediyorum. Kent yönüne Viyanalı arkadaşlarımın evlerine değin yürüyorum. Evlerin önündeki ad yerlerinde hiçbir erkeğin adı yok. Son gücümle Lili'nin kapısını çalmaya çalışıyorum, Lili asla gelmemiş olduğu halde çalıyorum. Gelmemiş oluşundan ötürü duyduğum mutsuzluk şimdi de geçmiş değil. Ama sakin görünüyorum ve ona daha kapıda, annemle Eleanor'un beni iyi bir yere yerleştirmek için bugün geleceklerini, fakat benim kalacak bir yeri gereksinmediğimi ve hemen havaalanına gitmek zorunda olduğumu söylüyorum. Gel gelelim, şu Echata mı yoksa Aspern'e mi gitmeliyim? Bunu ansızın kestiremez oluyorum. Aynı zamanda her iki havaalanında birden olamam. Üstelik annemle kız kardeşim gerçekten uçakla mı geliyorlar? Bugün uçak var mı? Annemle kız kardeşim genelde gelebilecekler mi? Kendilerine haber verilmiş miydi? Bunları da bilmiyorum. Çünkü yalnızca Lily'ye haber verilmişti. Cümleyi kuramıyorum. Şöyle bağırmak istiyorum. Yalnızca sana haber verilmişti. Peki sen ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Durumu daha da kötüleştirdin. O kadar. Bütün erkekler Viyana'dan kaybolmuş oldukları için kiracı olarak genç bir kızın yanına yerleşmek zorundayım. O da benim çocukluğumda kaldığım odadan daha büyük değil. İlk büyük yatağımda da odanın içinde duruyor. Ansızın kıza aşık oluyorum. Ona sarılıyorum. Bu arada Macar sokağındaki evimin kapıcısı Frau Breitner ya da Beatrice sokağındaki barones şişman ve ağır vücuduyla bir yanında yatıyor. Üstümüzde benim büyük mavi battaniyem örtülü olmasına karşın birbirimize sarıldığımızı anlıyor. Öfkelenmiş değil ama bunu hiç olası saymadığını, beni tanıdığını, babamı da iyi tanıdığını, babamın Amerika'ya gitmiş olduğunu bugüne değin bilmediğini söylüyor. Frau Breitner yakınıyor çünkü beni kutsal bir kişi sayarmış, birkaç kez bir tür kutsal kişi diye yineliyor ve ben de evden atılmayayım diye babamla yaşadığım büyük felaketten sonra bunun anlaşılır ve doğal bir durum olduğunu, başka türlü davranamayacağımı anlatmaya çalışıyorum. Kıza daha dikkatli bakıyorum. Daha önce hiç karşılaşmış değilim. Çok ince yapılı ve çok genç. Bana Wurthurst'teki bir kıyı yolundan söz ediyor. Bu gölden söz ettiği için heyecanlanıyorum. Ama bunu ona söylemeye cesaret edemiyorum. Çünkü aksi takdirde kim olduğumu anlayabilir. Oysa bunu asla öğrenmemeli. Yumuşak ve hafiften bir müzik başlıyor. Sırayla bu müziğe uygun kaçacak birkaç şarkı sözü söylemeyi deniyoruz. Barones de bize katılıyor. Barones benim kapıcım, yani Frau Breitner. Sürekli yanlış yapıyoruz. Ben tüm mutsuzluğumu feda ediyorum diye söylüyorum. Genç kız da görüyorsunuz dostlar, görüyorsunuz değil mi diye söylüyor. Frau Breitner'in şarkısı ise farklı. Dikkat herkese, dikkat herkese, neredeyse açılmak üzeredir gece. Babama giderken bir grup üniversite öğrencisine rastlıyorum. Onlar da babama gitmek istiyorlar. Yolu gösterebilirim ama kapının önüne onlarla aynı zamanda varmak istemiyorum. Öğrenciler kapıyı çalarlarken ben duvara yapışmış bekliyorum. Kapıyı Melanie açıyor. Üstünde uzun bir ev giysisi var, göğüsleri yine büyük ve herkesin görebileceği gibi öğrencileri aşırı bir neşeyle selamlıyor, hepsini anımsadığını, onları bütün derslerde görmüş olduğunu ileri sürüyor ve yine neşe içerisinde. Bugün henüz Mademoiselle Melanie olduğunu ama bunun uzun sürmeyeceğini çünkü Bayan Melanie olmak istediğini belirtiyor. Asla diye düşünüyorum. Sonra bakışları bana takılıyor, tüm gösterisini bozmuş oluyorum. Birbirimizi üstünkörü selamlıyoruz, ellerimizi uzatıyoruz ama bunu eller yalnızca şöyle birbirine değecek kadar hiç kimsenin ötekinin elini sıkmamasını sağlayacak biçimde yapıyoruz. Melanie koridorda önden yürüyor, burası yeni evleri ve Melanie'nin gebe olduğunu anlıyorum. Evin içinde benim Lina'm başı önüne eğik duruyor. Benim geleceğimi hiç düşünmemiş. Çünkü beni anımsatan hiçbir şey kalmasın diye ona bu evde Rita diyorlar. Ev çok büyük ama yalnızca biri çok dar. Ötekisi ise kocaman iki odadan oluşuyor. Bu bölümleme babamın mimari düşüncelerinden kaynaklanma. Babamın düşüncelerini bilirim. Başkalarınınkiyle karıştırılması olanaksızdır. Mobilyaların arasında Beatrix sokağında kullandığı mavi kanepeyi de görüyorum. Ve babam döşemeyle uğraştığı için onunla ben konuşuyorum büyük odada. Ona mavi kanepeyle ve daha başkaca şeylerle ilgili önerilerde bulunuyorum. Ama babam söylediklerime kulak vermiyor, elinde ölçüyle dolaşıyor, duvarları, pencereleri ve kapıları ölçüyor. Çünkü aklında yine büyük tasarılar var. Ona nasıl bir düzen istediğimi şimdi sözlü mü yoksa sonradan yazılı mı bildireyim diye soruyorum. Onun neyi eylediğini soruyorum. Ama o yine işiyle uğraşıyor, beni umursamıyor, sadece meşgulüm diyor. Şimdi meşgulüm. Evden çıkmadan önce biraz çevreme bakınıyorum. Yüksekte duvarın tepesinde tüylü komik bir duvar süsü var. Kırmızı ışıkla aydınlatılmış bir girintiye bir sürü içi doldurulmuş ölü kuş tıkılmış. Kendi kendime hep olduğu gibi zevksiz, çok zevksiz diyorum. Bu zevk sorunu bizi eskiden beri birbirimizden ayırmıştı. Babamın umursamazlığı ve zevksizliği bu iki sözcük kafamda karışıp tek bir sözcüğe dönüşüyor ve kendine Rita dedirten Lina beni geçiriyor. Zevksiz diyorum. Burada hiçbir şeyde zevk yok. Burada umursamazlık egemen, babam olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecek. Lina sıkılgan bir ifadeyle ve başıyla söylediklerimi onaylıyor, gizlice elimi sıkıyor ve şimdi ben de yürekli olmak istiyorum. Kapıyı gümbürteterek çarpıp kapatmak istiyorum ve bunu yapmak zorundayım. Tıpkı babamın bugüne değin tüm kapıları çarptığı gibi. Öyle yapmalıyım ki birinin yüzüne kapıyı çarpmanın ne demek olduğunu bir kez olsun da o anlasın. Gel gelelim kapı hafifçe kapanıyor. Kapıyı hala çarpamıyorum. Dışarı çıktığımda duvara yapışıp duruyorum. Bu eve, Melanie'ye asla gelmemeliydim. Babam evin etrafını çevirtmiş. Geriye dönemem ve buradan da ayrılamam ama çalıların çok sık olduğu çite tırmanabilirim. Ölüm korkusu içerisinde çite doğru koşuyorum ve yukarı tırmanıyorum. Kurtuluş yolu burası. Daha doğrusu burası olabilirdi kurtuluş yolu çünkü yukarı vardığımda çite takılıyorum. Bir dikenli tel var, dikenlere 100 bin voltluk elektrik verilmiş. 100 bin elektrikli darbeyi yiyorum. Babam tellere cereyan vermiş. Yüksek voltajdaki cereyan tüm sinirlerimden delicesine bir hızla geçiyor. Babamın çılgınlığı yüzünden yandım ve öldüm. Bir pencere açılıyor, dışarıda karanlık, bulutlu bir manzara ve giderek küçülen bir göl uzanıyor. Gölün çevresinde bir mezarlık var, mezarlar çok iyi seçilebiliyor. Mezarların üstündeki topraklar kabarıyor ve ölmüş kız evlatlar uçuşan saçlarıyla bir an için kalkıyorlar. Yüzlerini tanıyabilmek olanaksız, saçları ellerinden birine değin uzanıyor, bütün kadınların sağ elleri kalkmış ve beyaz ışıkta görülebiliyor. Bal mumu rengindeki ellerinin parmaklarını açıyorlar. Yüzükler eksik. Her elin yüzük parmağı eksik. Babam hiçbir şey meydana çıkmasın diye, mezarların üstündeki kadınlar boğulsunlar diye, mezarlar boğulsun diye gölü taşırıyor ve şöyle diyor. Bu bir temsildi. Biz ölüler uyandığımızda. Uyandığımda yıllar boyunca hiç tiyatroya gitmemiş olduğumu biliyorum. Temsil mi yoksa tasarım mı? Herhangi bir tasarım tanımıyorum. Bir tasarımım yok ama bir tasarım olmuş olmalı. Almanca'daki Vorstellung'un sözcüğü hem temsil hem de tasarım anlamına gelir. Dolayısıyla yazar Almanca'da tek sözcükle bu geçişi yapabilmiştir. Türkçe'de her iki anlamı tek sözcükle karşılamak mümkün olmadığından tasarımı eklemek zorunda kaldık. Malina, sen hep çok şey tasarımladın kendi kendine. Ben, ama o sıralarda hiçbir şey tasarımlamıyordum. Ya da tasarımlamaktan ve tasarımlardan söz ediyoruz ama söylemek istediğimiz aynı şey değil. Malina, konuya devam ediyorum. Yüzüğün neden yok? Yüzük taktığın oldu mu hiç? Sen hiç yüzük takmazsın. Bana parmağına bir şey takmanın, boynunda, bileklerinde ya da ne bileyim bacaklarında bir şey taşımanın senin için olanaksız olduğunu söylemiştin. Ben, başlangıçta bana küçük bir yüzük satın almıştı. Yüzüğü kutusunda bırakmak istiyordum ama bana her gün yüzüğü nasıl bulduğumu sordu ve bu yüzüğü ondan almış olduğumu anımsattı. Sanki salt bir yüzükle yaşayabilirmişim gibi. Yıllar boyu sürekli olarak bu yüzükten söz etti ve ben her gün gönüllü olarak yüzüğün sözünü açmadığım zaman da benim verdiğim yüzük nerede çocuğum diye sordu. Ve ben, yani o zamanki çocuk ben, hep dedim ki Tanrım sakın verdiğin yüzüğü, ama hayır, şimdi eminim, yüzüğü banyoda bıraktım, hemen gidip alacağım ve parmağıma takacağım ya da yatağımın yanı başındaki komodinin üstüne koyacağım. Çünkü ancak verdiğin o yüzük yakınımda olduğu zaman uyuyabiliyorum. Aslında bu yüzük işi korkunç bir tiyatroya dönüştü. Babam herkese bana bir yüzük armağan etmiş olduğunu anlattı ve insanlar da sonunda babamın bana bütün bir yaşamı armağan etmiş olduğunu, en azından bana aylık bağladığını, bir ev, bir bahçe ve soluk aldığım havayı armağan ettiğini düşünür oldular. O kahrolasıca yüzüğü artık takamıyordum. Ve yüzük artık geçerliliğini yitirdiğinde onun yüzüne fırlatmak geldi içimden. Çünkü o yüzüğü bana kendi isteğiyle de vermiş değildi. Ama ondan bir onay bekliyordum. Hiçbir işaret gelmemişti. Bir işaret bekliyordum ve sonunda hep sözü edilen o yüzüğe kavuştum. Fakat insan bir yüzüğü birinin yüzüne fırlatamıyor. Ya da ayaklarının dibine, yapılmayacak şey değil gerçi ama yapmak söylemek kadar kolay değil. Çünkü biri oturtmaktaysa eğer ya da bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyorsa, o zaman bu denli küçük bir şeyi ayaklarının dibine fırlatıp da isteğine kavuşabilme olanağı yoktur. Bundan ötürü önce banyoya gittim. Yüzüğü tuvalete atmak istiyordum. Gel gelelim, sonra bu yol bana çok basit, çok pratik ve çok normal gibi geldi. İstediğim kendi dramımı yaşayabilmekti. Ayrıca yüzüğe bir anlam da kazandırmak istiyordum. Ve otomobille Klosterneuburg'a kadar gittim. Orada ilk kış rüzgarının altında saatlerce Tuna Köprüsü'nde durdum. Sonra paltomun cebinden yüzük kutusunu, kutudan da yüzüğü çıkardım. Çünkü yüzüğü haftalardır takmıyordum. Tarih 19 Eylül'dü. Soğuk bir öğleden sonra ortalık henüz aydınlıkken yüzüğü Tuna nehrine attım. Malina, bu hiçbir şeyi açıklamıyor. Tuna yüzükle dolu. Her gün bir parmaktan çıkarılan bir yüzük. Klosterneuburg ile Fischamend arasındaki Tuna köprülerinden soğuk kış rüzgarında ya da sıcak yaz rüzgarında suya atılıyor. Ben yüzüğümü parmağımdan çıkarmadım. Malina, önemli olan bu değil. Öykünü dinlemek istemiyorum. Hep kaçamak yapıyorsun. Ben, işin en tuhaf yanıysa babamın beni öldürme fikrini taşıdığını hep bilmiş olmamdı. Yalnız beni hangi yolla ortadan kaldırmak istediğini bilmiyordum. Her yol olasıydı. Ama babam yalnızca tek bir olasılığı düşünmüş olabilirdi. Ve ben de işte bu tek olasılığın ne olduğunu bulup çıkaramıyordum. Bunun bugün ve burada hala var olduğunu bilmiyordum. Malina, belki bilmiyordun ama razıydın. Ben, Sana yemin ederim ki razı değildim. İnsan nasıl razı olabilir? İnsan gitmek, kaçmak isteyebilir yalnızca. Bana kabul ettirmek istediğin nedir senin? Hayır, hiçbir zaman razı olmamıştım.